Ayrım 23.
Hepsi de lüks eşyayla doluydu. Hastaneler, cezaevleri, halka ilişkin olan bu biçimsel görüntüler aynı oranda yok oluyorlardı. Eninde sonunda da her şey cansız bir yağma alanına döndü bütünüyle. Fransızların yağmacılığı sürdükçe Moskova'nın zenginlikleri bu yağmacılıkla aynı oranda yok oluyor, dahası yağmacıların gücü de aynı oranda gittikçe azalıyordu. Oysa Rusların başkente dolmasıyla başlayan yağmaları sürdükçe ve bu yağmaya katılanların sayısı arttıkça, Moskova'nın zenginliği aynı hızda yeniden ortaya getiriliyor ve kent yeniden olağan bir yaşantıya kavuşuyordu. Yağmacılardan başka halkın içinden çeşit çeşit insan, kimi meraktan, kimi bir görev duygusuyla, kimi bir çıkar düşündüğü için, ev sahipleri, din adamları, büyük küçük memurlar, tüccarlar, zanaatçılar ve köylüler, her yandan tıpkı kalbe doğru akan kan gibi Moskova'ya akın ediyorlardı. Daha bir hafta geçtikten sonra Moskova'dan eşya toparlayıp götürmek için boş arabalarla gelen köylüleri yolda hükümet adamları durduruyor, onları zorla kentten cesetleri alıp götürmekle görevlendiriyordu. Arkadaşlarının başarısızlığa uğradıklarını işiten başka köylüler kente ekmek, buğday, saman getirip birbirlerinin fiyatlarını kırıyor ve mallarını eskisinden de daha ucuza satıyorlardı. Marangoz atölyelerinde çalışmış olanlar büyük kazanç umuduyla her gün Moskova'ya geliyor, her yerde yeni evler yapılıyor, yanmış olanlar da hızla onarılıyordu. Satıcılar tentili işportaların başında mallarını satmaya çalışıyorlardı. Yanmış evlerde aş evleri, yolcu hanları açılıyordu. Din adamları yanmış kiliselerin birçoğunda yeniden dinsel görevlerine başlamışlardı. Bağışta bulunanlar kiliseden çalınıp götürülen eşyaları geri getiriyorlardı. Memurlar üzeri çuha kaplı masaları ile belge dolaplarını küçük odalara taşıyor, yerleştiriyorlardı. Hükümet adamları ile polis Fransızlardan kalan malları dağıtma işiyle uğraşıyorlardı. Başka evlerden taşınıp getirilmiş pek çok şeyin bırakıldığı evlerin sahipleri bütün eşyanın Granit Saray'a toplanmasının haksızlığını ileri sürerek yakınıyorlardı. Kimileri de Fransızların o eşyaları çeşit çeşit evlerden toplayıp bir yere yığdıklarını ileri sürüyor, bu yüzden herhangi bir evde bulunan eşyayı o evin sahibine vermenin adalete aykırı bir iş olacağını söylüyorlardı üsteleyerek. Polise sövüyor, rüşvet yediriyor, yanmış beylik eşyalar konusunda sayısız raporlar düzenliyor, her şeyin yerli yerine konulmasını isteyip duruyorlardı. Bu arada Kontrol Stopçin bildirilerini yazmakla uğraşıyordu. Pierre, Ocak ayının sonunda Moskova'ya geldi ve sağlam kalmış olan ek daireye yerleşti. Sonra Moskova'ya dönmüş olan bir dostuyla Kontrol Stopçin'i ziyaret etti. Üçüncü günü de Petersburg'a gitmek üzere hazırlıklara girişti. Herkes Utku'yu kutluyordu. Yağma edilmiş ama yeniden yaşamaya başlayan kentte her şey yeniden canlanıyor ve yeniden neşeyle kaynaşıyordu. Pierre'le karşılaşan herkes ona rastladığına seviniyordu. Herkes onunla görüşmek istiyor, başından geçenleri sorup duruyordu. Pierre karşılaştığı bütün insanlara karşı içinde bambaşka bir dostluk duygusunun uyandığını duyumsuyordu. Ama elinde olmayarak herhangi bir bakımdan vereceği bir sözle hemen kendini bağlamamak için onların karşısında önemli davranıyordu. Kendisine sorulan bütün soruları, bunlar ister önemli ister önemsiz olsun, hep aynı belirsiz karşılıkları veriyordu. Bundan böyle nerede oturacaksınız? Evlerinizi onartacak mısınız? Petersburg'a ne zaman geleceksiniz? Oraya giderken size küçük bir sandık verilse bunu götürür müsünüz? Diye sordukları vakit, evet, belki, öyle sanıyorum gibi yanıtlar veriyordu hep. Rostovların Kostroma'da olduklarını biliyordu ve Natasha'yı seyrek anımsıyordu. Onu düşündüğü vakitte bu ondan çoktandır geçmişe gömülmüş tatlı bir ana etkisi yapıyordu. Yalnız günlük yaşantının koşullarından değil, aynı zamanda içinde kasıtlı olarak uyandığına inandığı o duygudan da kurtulduğunu sanıyordu. Moskova'ya gelişinin ertesi günü Drubetskoylardan Prenses Maria'nın Moskova'da olduğunu öğrendi. Prens Andrei'nin ölümü, prensin çektiği acılar ve yaşadığı son günler zihnine sık sık takılıp kalıyordu. Şimdi ise bütün bunlar zihninde daha çok yer etmeye başlamıştı. Bir yemekte Prenses Maria'nın Moskova'da olduğunu işitince hemen o akşam onu ziyarete gitti. Prenses Maria'yı ziyarete giderken yolda hep Prens Andrei'yi, onunla olan arkadaşlığını, çeşitli karşılaşmalarını ve özellikle ona son olarak Borodino'da rastlayışını düşünüyordu. Acaba o sırada içinde olduğu öfkeli ruh haliyle mi öldü? Acaba ölmeden önce yaşamın anlamı ona da açıldı mı diye geçiriyordu aklından. Birden Kara Teif'i andı, ölümü aklına geldi ve birbirinden bu deyin ayrı, bununla birlikte birbirine bu deyin benzeyen iki insanı karşılaştırmaya başladı. İkisini de seviyordu. İkisi de sağken birbirlerine benziyorlardı ve şimdi ikisi de ölmüşlerdi. Arabası yaşlı prensin evinin kapısına yaklaştığı sırada çok düşünceli bir ruh haliyleydi. Ev ayakta kalmıştı. Harap olduğu dış görünüşteki kimi şeylerden belli oluyorsa da yapısı bozulmamıştı. Pierre'i karşılayan yaşlı uşak, gelen konuğa yaşlı prensin artık olmayışına karşın evdeki düzenin aynı biçimde sürdüğünü duyumsattırmak istiyormuş gibi sert bir yüzle prenses hazretlerinin kendi dairelerine çekildiklerini ancak pazar günü ziyaretçi kabul ettiğini söyledi. Pierre, "Sen haber ver, bakalım belki kabul ederler," dedi. Uşak, "Baş üstüne efendim," dedi. "Tabloların bulunduğu salona buyurun." Birkaç dakika sonra bir uşak ile Desales geldi. Pierre'in yanına, Desales, Pierre'e prensesin konuğun gelişine çok sevindiğini, eğer göreneklere aykırı olan bu tutumu hoş görülürse, lütfen yukarı, prensesin odasına çıkmasını rica ettiğini bildirdi. Prenses tavanı pek yüksek olmayan ve bir tek şamdanla aydınlanan odada oturuyordu. Yanında biri vardı. Bu siyahlar giymiş bir kadındı. Pierre, prensesin yanında her zaman ona arkadaşlık etmekle görevli kadınların bulunduğunu anımsadı. Kimdi bu kadınlar? Nasıl kadınlardı? Ne tip arkadaşlardı? Bunu bilmiyor, dahası anımsamıyordu. Siyah giysili kadına bakarak, bu da nedimelerden birisi olacak diye düşündü. Onu karşılamak için çevik bir devinimle ayağa kalktı prenses, elini uzattı. Pierre elini öptükten sonra, prenses onun değişmiş yüzüne dikkatle bakarak, ''İşte böyle.'' ''Bakın sizinle gene karşılaşıyoruz.'' dedi. ''Son günlerde sizden sık sık söz ediyordum.'' Bunu Pierre'i bir an için şaşırtan bir çekingenlikle gözlerini onun yanındaki Nedime'ye çevirerek söylemişti. ''Kurtuluşunuzu öğrendiğime o deyin sevindim ki, uzun zamandır aldığımız tek sevinçli haber bu oldu.'' Bunu söyledikten sonra daha da huzursuz bir tavırla gene yanındaki Nedime'ye bir şey söylemek istedi. Ama Pierre buna fırsat vermeden, ''Düşünün bir kez.'' ''Ondan hiçbir haber alamamıştım.'' dedi. ''Öldüğünü sanıyordum. Ne öğrendimse hepsini başkalarından, üçüncü kişilerden öğrendim. Bildiğimiz tek şey varsa o da rastlantıyla Rostov'lara geldiğidir. Ne tuhaf yazgı.'' Hızlı hızlı ve heyecanla konuşuyordu. Bir ara Nedime'nin yüzüne baktı ve söyleşi sırasında sık sık olduğu gibi onun da sevgi dolu, dikkatli bakışını yavaş yavaş kendisine doğru çevirdiğini fark etti. Birden nedense bu siyah giysili Nedime'nin sevimli, iyi yürekli, cana yakın bir varlık olduğunu ve Prenses Maria ile açıkça konuşmasına engel olmayacağını anladı. Ama Rostov'lar konusunda son sözlerini söylediği sırada Prenses Maria'nın yüzündeki şaşkınlık daha belirginleşti. Prenses gözlerini gene Pierre'den Nedime'ye doğru çevirdi. ''Yoksa tanımadınız mı?'' diye sordu. Pierre bunun üzerine ilk kez Nedime'nin tuhaf biçimli dudaklarına, solgun ince yüzüne, siyah gözlerine baktı. Bu dikkatli gözlerin içinden ona doğru sevimli olmaktan öteye çok daha yakın ve çoktandır unuttuğu bir şey bakıyordu. Hayır, bu o olamaz diye düşündü. Bu ciddi, zayıf, solgun ve yaşlanmış yüz onun yüzü olamaz. Bu kadın o olamaz. Bu yalnız onu andıran biri, hepsi bu. Ama tam o sırada Prenses Maria, Natasha dedi. O zaman o gözleri dikkatle bakan yüzde paslanmış bir kapı nasıl zorla açılırsa aynı zorla işte bir gülümseme belirdi ve o açılmış kapıdan Pierre'e doğru çoktandır unuttuğu, özellikle o sırada aklına bile getirmediği bir mutluluk rüzgarı esti birdenbire. Ona doğru esen bu mutluluk rüzgarının kokusu bütün varlığını sarmış, Pierre bu duyguya bütün varlığıyla gömülüvermişti. Genç kadının gülümseyişini gördükten sonra artık hiç kuşkusu kalamazdı. Bu Natasha'ydı ve Pierre onu seviyordu. Böylece ona da, Prenses Maria'ya da ve en önemlisi kendi kendine o zamana değin hiç bilmediği bir gizi açıklamış oluyordu daha ilk anda. Sevinç içinde ama acı çekiyormuş gibi, hastaymış gibi kıpkırmızı oldu. Heyecanını gizlemek istiyordu ama gizlemeye çalıştıkça duyduğu bu heyecan daha açık, daha belirgin olarak ortaya çıkıyordu. En kesin sözlerle bile ona da, Prenses Maria'ya da, kendisine de onu sevdiğini bu derece açık olarak anlatamazdı. Ama bunda bir şey yok ki. Yalnız beklenmedik bir anda oldu da ondan diye düşündü. Prenses Maria ile biraz önce başladığı söyleşiye gene başlayacağı sırada Natasha'ya gene bir göz attı. O zaman daha çok kızardı ve bütün varlığını bir heyecan, bir sevinç, bir korku duygusu sardı. Söyleyeceği sözleri şaşırdı. Konuşmanın ortasında susuverdi. Pierre odaya girdiğinde Natasha'yı fark etmemişti çünkü onu orada bulacağını hiç düşünmemişti. Onu tanımamasına gelince bunun nedeni Natasha'yı son görüşünden bu yana genç kızda büyük bir değişikliğin ortaya çıkmış olmasıydı. Natasha zayıflamış, sararmıştı. Ama onu tanınmaz hale sokan bu değildi. Gerçekten tanınmazdı. Çünkü eskiden dudaklarında hep yaşama sevinci yansıtarak yüzünü aydınlatan bir gülümseyiş titrerdi. Pierre ona ilk kez baktığı andaysa böyle bir gülümseyişin en küçük bir belirtisi bile yoktu. Yalnız dikkatle bakan sevgi dolu ama hüzünlü, soran gözler vardı. Pierre'in utancı Natasha'da aynı duyguyu uyandırmadı. Yalnız belirsiz olarak bütün yüzünü biraz ışıklandıran bir hoşlanma olarak yansıdı gözlerine. ''Benim konuğum oldu.'' demişti Prenses Maria. ''Kont ile Kontes de gelecek bugünlerde. Kontes bayağı kötü durumda. Ama asıl Natasha'nın doktora görünmesi gerekiyordu. Zorla gönderdiler onu benimle.'' Pierre Natasha'ya doğru döndü. ''Demek öyle.'' dedi. ''Derdi olmayan aile kızı mı kaldı şimdi?'' Bir an sustuktan sonra ''Biliyor musunuz?'' diye devam etti. ''Tam bizi kurtardıkları gün ölmüş meğer. Gördüm onu. Ne deyin sevinli bir çocuktu tanrım.'' Natasha ona bakıyordu. Söylediklerine karşılık olarak yalnız gözleri biraz daha açılmış, irileşmiş ve ışıldamıştı. Pierre ''Size biraz olsun avuntu verecek ne söyleyebilirim?'' diye sordu. ''Ne söyleyebilirim?'' ''Hiçbir şey söyleyemem. Hayır. O deyin sevimli, o deyin yaşam dolu bir çocuk. Nasıl ölüp gider ki?'' Prenses Maria ''Gerçekten de. İnsanın inancı olmasa bu çağda yaşamak çok zor bir şey.'' diye başladı konuşmaya. Pierre hemen onun sözünü kesti. ''Evet öyle. Bakın bunu çok doğru söylediniz prenses.'' Natasha dikkatle Pierre'in gözlerinin içine baktı ve sordu. ''Niçin?'' Prenses Maria. ''Ne demek niçin?'' diye atıldı. ''İnsanın öbür dünyada kendisini bekleyen şeyleri şöyle bir düşünmesi bile...'' Prensesi sonuna değin dinlemeden soru sorar gibi Pierre'e baktı Natasha ve Pierre devam etti. ''Çünkü yalnız Tanrı'nın varlığına ve yazgımızı onun yönettiğine inanan bir insan dayanabilir böyle bir yitirişin acısına.'' Natasha bir şey söylemek ister gibiydi ama söylemedi, susmayı sürdürdü gene. Pierre başını çabucak öbür yana çevirmişti. Prenses Maria'ya dönmüş, arkadaşının son günleri üzerine ona sorular yöneltmeye koyulmuştu. Başlangıçta duyduğu utanç hemen hemen büsbütün ortadan kalkmıştı. Ama buna karşılık bütün o eski özgürlüğünün de ortadan kalktığını duyumsuyordu. Şimdi artık her sözünü, her davranışını yargılayan bir yargıcı bulunduğunu ve bu yargıcın onun gözünde dünyadaki bütün öbür insanlardan daha değerli olduğunu anlıyordu. Bir yandan konuşuyor, bir yandan da sözlerinin Natasha üzerinde nasıl bir etki yapabileceğini düşünüyordu. Natasha'nın hoşuna gidebilecek şeyleri bile isteyerek söylemiyordu. Hayır, ama o sırada ne söylerse söylesin, bütün hepsine Natasha'nın açısından bakıyor ve kendini ona göre eleştirip değerlendiriyordu. Prens Andrei'yi ne halde bulduğunu anlatmaya koyulmuştu prenses şimdi ve bunu anlatırken her vakit yaptığı gibi isteksiz bir tavra bürünmüştü. Ne var ki Pierre'in soruları, canlı ama huzursuz bakışı, heyecandan titreyen yüzü, yavaş yavaş daha önce eski duygularını uyandırmaktan korktuğu için hayalinde yeniden canlandırmak istemediği ayrıntılara girmeye yöneltti prensesi. Pierre bedeninin olanca iriliğiyle Prenses Maria'ya doğru eğilmiş, onun bir tek sözünü kaçırmamak için tüm dikkatini toplamış, anlattıklarını dinliyor, arada bir de ''Ya, ya'' diyordu, ''Demek öyle, demek öyle'' sonra da ekliyordu. ''Evet, evet'' Demek huzura kavuşmuştu büsbütün. Yumuşamıştı öyle mi? O huzuru ruhunun var gücüyle öylesine arıyor ve o deyin istiyordu ki, tam anlamıyla iyi bir insan olmayı, ölümden korkması kesinlikle söz konusu olamazdı. Bir kusuru olsa bile bu kusur kendisinden doğan bir şeyden ileri gelemezdi. Sonunda yumuşadı demek, öyle mi? Birden Natasha'ya döndü ve dolu dolu genç kızın gözlerine baktı. Sizinle karşılaşıp görüşmüş olması ne büyük mutluluk, dedi. Natasha'nın yüzünde bir ürperme oldu. Kaşlarını çattı ve bakışlarını bir an için yere indirdi. Bir dakika deyin kararsızlık içinde kaldı. Bocaladığı belliydi. Konuşmalı yoksa konuşmamalı mıydı? Sonunda göğsünden yükselip gelen dolgun ve hafif bir sesle, "Mutluluktu, evet," dedi. "Benim için herhalde mutluluktu." Bir an sustuktan sonra, o da bunu istediğini söylemişti," diye devam etti. Yanına geldiğim anda söylemişti bunu. Sesi titremişti birden, kızardı ve dizlerinin üzerine koymuş olduğu ellerini birbirine kenetleyerek sıktı. Kendini zorladığını açığa vuran bir tavırla başını kaldırdı, sonra ve hızlı hızlı anlatmaya başladı. Biz Moskova'dan çıkarken hiçbir şey bilmiyorduk. Sormayı bile göze alamıyordum. Sonra beklenmedik bir anda onun bizimle birlikte olduğunu söylediler. Bense hiçbir şey düşünmüyor, onun ne durumda olduğunu aklımdan bile geçiremiyordum. Onu görmek, onunla birlikte olmak arzusu duyuyordum, yalnız. Natasha titreyerek soluk soluğa konuşuyordu. Sözünü kesmelerine fırsat vermeden o güne değin hiç kimseye hiçbir zaman anlatmadığı şeyi de anlattı. Yolculuklarının sürdüğü o 3 hafta boyunca ve Yaroslavl'da kaldıkları sırada neler olup bittiğini söyledi bir bir. Pierre nemlenen gözlerini genç kızdan ayırmaksızın onu ağzı açık dinliyordu. Dinlerken de ne Prens Andrei'yi, ne ölümü, ne de Natasha'nın anlattıklarını düşünüyordu. Yalnız onun sesini dinliyor, daha önce çektiği ve şimdi de bütün bunları anlatırken yeniden yaşadığını gördüğü acılardan ötürü yalnız ona karşı acıma duyuyordu. Gözyaşlarını tutabilmek için yüzünü kırıştırarak Natasha'nın yanında oturan Prenses Maria, genç kızla ağabeyi arasındaki aşkın son günlerinin öyküsünü ilk kez dinliyordu. Yer yer acılı, yer yer sevinçli anılarla dolu olan bu öyküyü anlatmak Natasha için gerçek bir ihtiyaçtı. Hiçbir önem taşımayan ayrıntıları ruhunun derinliklerinde saklı gizlerle karıştırarak anlatıyor ve sözünü de bir türlü bitiremiyormuş gibi görünüyordu. Şu sözleri gene söyledi birkaç kez. Hepsi deyin bu işte, hepsi bu deyin. Sonra da Nikoluşka içeri girerken hızlı bir devinimle yerinden fırladı. Neredeyse koşarak kapıya gitti. Başını paravanalı kapının kenarına çarptı ve acıdan mı yoksa üzüntüden mi bilinmez inleyerek kendini dışarı attı. Pierre, Natasha'nın biraz önce fırlayıp çıktığı kapıya bakıyor ve durup dururken şu koskoca dünyada niçin kendini böyle yapayalnız duyumsadığını anlamıyordu. Dikkatini odaya giren yeğeninin üzerine çevirerek düşünceye daldı. Onu bu derin düşüncelerden Prenses Maria ayırdı. Nikoluşka'nın babasının yüzüne çok benzeyen yüzü, ruhsal bakımdan bu derece duygulandığı bir sırada Pierre'i öylesine derinden etkiledi ki, çocuğu öptükten sonra hemen kalktı ve pencereye doğru yürüdü mendilini çıkararak. Vedalaşmak istiyordu Prenses Maria'yla ama prenses onu bırakmadı. "Hayır, ben ve Natasha saat 3'lere değin oturuyoruz kimi vakit," dedi. "Lütfen kalın. Şimdi söylerim akşam yemeğini hazırlarlar. Siz inin aşağıya, biz de hemen geliyoruz." Ve Pierre çıkmadan önce ona bakarak ekledi. "Natasha ilk ağabeyimden böyle söz etti." Pierre'i ışıklar içinde yüzen bir yemek odasına götürdüler. Birkaç dakika sonra ayak sesleri duyuldu ve prenses ile Natasha odaya girdiler. Natasha suskundu. Bununla birlikte yüzünde gene ciddi, gülümseyişten yoksun bir ifade vardı. Prenses Maria, Pierre ve Natasha, üçü de çoğu zaman en saklı duyguların açıklandığı, ciddi bir konuşmanın doğurduğu tuhaf bir utanç içindeydiler. Biraz önceki konuşmayı sürdürmek olanaksızdı. Önemsiz şeylerden söz açmak da onlara ayıp görünüyordu. Susmaksa tatsız bir şey olacaktı çünkü konuşma isteği duyuyorlardı. Susunca rol yapıyormuş gibi bir tavır takılmış olacaklardı. Hiç konuşmadan sofraya yaklaştılar. Uşaklar iskemleleri çekip yeniden ittiler. Pierre peçetesini açtı, sonra sessizliği bozmaya karar vererek bir Natasha'ya, bir Prenses Maria'ya baktı. Belliydi ki onlar da aynı anda aynı kararı vermişlerdi. İkisinin de gözlerinde yaşamdan memnun olmanın verdiği ve dünyada acıdan başka sevinçlerin de olduğunu kabul ettiklerini belirten bir ışık yanıyordu. Prenses Maria, "Vodka içer misiniz kont?" diye sordu. Bu sözler birden biraz önce olup bitenlerin ortaya çıkardığı huzursuzluğu yok ediverdi. "Bize kendinizden söz ediniz ne olur," dedi sonra. "Sizin için öyle inanılmaz şeyler anlatıyorlar ki." Pierre artık alışkanlık edindiği yumuşak, için için eğleniyormuş duygusu veren gülümseyişiyle. "Evet, bana da düşlerimde bile görmediğim şeyler anlatıyorlar," dedi. "Maria Abravnova beni evine davet etti ve başımdan geçen ya da geçmesi gereken şeyleri bir bir anlattı. Stefan Stepaniç de bana neler anlatmam gerektiğini söyledi. Genel olarak fark ettim ki ilgi çekici bir insan olmak çok rahat şeymiş. Ben de şimdi ilgi çekici bir insan oldum. Herkes beni evine çağırıyor. Herkes bana bir şeyler anlatıp duruyor." Natasha gülümsedi ve bir şey söylemek istedi ama konuşmasına Prenses Maria fırsat vermedi. "Bize anlattıklarına göre Moskova'da 2 milyon zararınız olmuş, doğru mu?" diye sordu. Pierre,